Ayrım 26.
C. Esasen milletler arası antlaşmalar usulüne göre yürürlüğe konulmuşsa kanun hükmündedir. Ama yine de bir kanundur. Diğer kanunlardan farkı anayasaya aykırılığının iddia edilememesidir. Yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin serbestçe kanun yapma hakkı elinden alınmış değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi elbette imzaladığımız sözleşme hükümlerine göre karar verecektir. Türk hakimi ise daima Türk kanunlarına göre karar vermek zorundadır. Başka bir deyişle bir milletler arası sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra Türk kanun koyucusu bu sözleşme hükümleriyle çelişen yeni bir kanun yürürlüğe koyarsa uygulanacak olan sonraki kanundur. Profesör Doktor Faruk Erem bu konuda şöyle diyor. Sözleşme hükümlerinin milli kanunlar gibi mahkemelerce uygulanması gerekli bulunacak, fakat milli kanunlarla çatışma halinde çözüm şekli tercih esasına göre değil, herhangi iki kanunun çatışmasındaki kurallara bağlı olacaktır. Milletler arası sözleşmelere bazı mahkeme kararlarında olduğu gibi anayasamızda yazılı olmayan öncelik ve üstünlük tanımak, ileride bizi içinden çıkılması imkansız karmaşık sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. Şöyle ki, Türkiye değişik ülkelerle bir araya gelip daha önce imzaladığı sözleşmelerle çelişik hükümler taşıyan yeni bir sözleşmeyi yürürlüğe koyarsa ne şekilde hareket edecektir? Mesela Arap ülkeleriyle bir araya gelip Müslüman olan kişiler arasında evlenme, boşanma, aralarındaki davalarda tanık dinleme veya bir Müslümanın diğer Müslümana karşı işlediği adam öldürme ve hırsızlık suçlarında şeriat kanunları uygulanacaktır şeklinde sözleşme imzalasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu sözleşmeyi onaylasa, anayasaya aykırılığı da iddia edilemeyeceğine göre Türkiye Cumhuriyeti bir daha çağdaş hukuka dönecek, yani bir yasa yapamayacak mı? Hakimlerimiz için en güzel ve anayasaya uygun yol, değişinceye kadar kendi yasalarımızı aynen uygulamaktan geçer. Refah Partisi'nin ön savunmasında söz edilen, aslında partilerinin kapatılmamasına dayanak yapılabilecek hiçbir hüküm içermeyen, kişisel ve siyasi hakları ilişkin uluslararası sözleşme, 23 Mart 1976'da Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşme, 3 Ocak 1976'da Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Hakkında Uluslararası Sözleşme, 4 Ocak 1969'da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 3 Eylül 1953'te Avrupa Sosyal Şartı, 26 Şubat 1965'te Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, 13 Ağustos 1976'da yani 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunumuzun 22.4.1983 tarihinde yürürlüğe girmesinden çok önce yürürlüğe girmişlerdir. Kanun hükmünde olmaya devam eden bu sözleşmelerin Siyasi Partiler Kanunumuza aykırı düşen hükümlerini hakimlerimiz uygulayamaz. Siyasi Partiler Kanunumuzu göz önünde tutmaksızın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygulamaya yetkili hakimler, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Divanı'nda görev yapan hakimlerdir. 7. Demokrasilerde siyasi partileri mahkemeler değil, oy vermeyerek halk kapatır görüşünün dayanaklarını ne anayasamızda, ne siyasi partiler kanunumuzda, ne çağdaş demokratik ülke anayasalarında, ne milletler arası antlaşmalarda ve ne de bugüne kadarki hukuk uygulamalarında bulmak mümkündür. Bu konuda esas hakkında mütalaamızda yazdıklarımıza ek olarak şu hatırlatmaları yapmak istiyoruz. A. 1997 yılı içinde İspanya'da Henry Batasuna, HB'nin partisinin kapatılması için dava açılmış ve bu dava halen devam etmektedir. Bu davanın seyri başsavcılığımızca devamlı olarak takip edilmektedir. Dışişleri Bakanlığımızın Avrupa Dairesi Başkanlığı'nca başsavcılığıma gönderilen 7-11-1997 tarihli faksa şu bilgi verilmiştir. Henry Batasuna'nın partisinin kapatılması davasının 30-10-1997 günü yapılan duruşmasında savcı Jose Maria Luzon konuyla ilgili olarak raporunu mahkemeye sunmuştur. Raporda özetle Henry Batasuna'nın kendisine televizyonda tahsis edilmiş olan seçim propagandası kuşağını, ayrılıkçı terör örgütünün sarkastik bir yaklaşımla demokratik olarak nitelediği, ancak ikiyüzlü ve yanıltmaya yönelik olduğu vurgulanan barış önerisinin duyurulmasına hasretmekle ETA'nın sözcülüğünü yaptığı ve bu bakımdan HB Başkanlık Divanı üyelerinin silahlı çeteyle işbirliği suçunu işlediği ve ceza kanununun 576 Taksim 1. maddesi uyarınca 8'er yıl ağır hapis cezasına mahkum edilmeleri gerektiğini yinelemiştir. B. Fransa'da 10 Ocak 1936 yasası gereğince ırk ayrımı yapan, ana vatanından dolayı kişi ve gruplara kin ve nefret güden, toprak bütünlüğüne karşı tutum sergileyen, cumhuriyete karşı olan ve ırk ayrımı politikası güden siyasi partiler yasaklanıyor. Portekiz Anayasası'na göre siyasal partiler, milli ve dini sembolleri çağrıştıran amblemler kullanamıyorlar. Portekiz Anayasası, isim ya da programları itibariyle yöresel nitelik taşıyan partileri de yasaklıyor. Aynı şekilde faşist ve paramiliter partilere de izin verilmiyor. Hollanda'da ise özellikle küçük partilere yönelik çok ciddi engellemeler uygulanıyor. Bu konuda önemli kısıtlama yetkilerine sahip yürütme organı, bir partiyi aşırı olarak ilan edip yüksek mahkeme kararına bile gerek kalmaksızın kapatabiliyor. 1977 yılında sadece Hollanda Halkının Birliği Partisi bu gerekçelerle kapatıldı. İtalya'da ise faşist partiler Almanya'daki gibi yasak kapsamına giriyor. Bunun dışında Kızıl Tugaylar örneğinde olduğu gibi terörizme bulaşmış partileri de yasa dışı olarak nitelendirip yasaklıyor. Nokta Dergisi 12 Ekim 1997. C. Bu konuda deneyimli diplomat ve politikacımız Kamran İnan şunları söylüyor. Almanya'da yakın bir geçmişe kadar Komünist Parti kurulamıyordu. Bu uygulama daha sonra kalktı ama Faşist Parti hala kurulamıyor. Çünkü Almanya'nın yaşadığı bir tecrübesi var. Her milletin kendi tarihinden kaynaklanan tehdit ve tehlikeleri var. Bu yüzden de tedbirini alıyor. Oysa Türkiye'de demokrasi sınırsızlık olarak algılanıyor. Bu bir kültür ve ekonomik güç meselesidir. Dikkat edilirse, sağlıklı demokrasinin işlediği ülkelerde fert başına minimum milli gelir 10 bin dolar ve yukarısıdır. 2500 dolara bundan daha iyi demokrasi bulamazsınız. Ayrıca Türkiye'de demokrasi henüz çok genç. Şunu da unutmamak lazım, Batı ülkelerinin çoğunun coğrafyası ve stratejik konumu Türkiye ile çok farklı. Onların demokrasilerini direkt tehdit eden yakın komşuları yok. Oysa bizim bütün komşularımız ülkemizde demokrasi ve hürriyetlerin mevcudiyetinden rahatsız oluyor. Üstelik onu yıkmak ve istikrarsızlığa götürmek için de ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Siz Avrupa'nın damında, İsveç'te oturacaksınız, sonra herkes benim gibi olsun diyeceksiniz. Gelsinler burada bir sene otursunlar da uygulasınlar bakalım. Nokta Dergisi 12 Ekim 1997. Siyasi partiler konusunda en değerli araştırmaları yapmış olan Maurice Duverger, nüfusun büyük çoğunluğunun cahil, geri kalmış, okumaz yazmaz olduğu feodal ve tarımcı bir ülkede çok partili ve serbest seçimli batılı bir sistemin hiçbir anlamı yoktur. Bu yapmacık dekor arkasında büyük mülk sahipleri ve geleneksel şefler ipleri çekecek ve eski yapılar sürüp gidecektir. Demokrasiyi kurmazdan önce bunun şartlarını yaratmak gerekir demiştir. Diktatörlük üstüne sayfa 72. Tüm olumsuz şartlara rağmen Duverger'ı utandırırcasına demokrasi tecrübemize başarıyla devam etmekteyiz. Ama onu yaşatmak için gelişmiş Batı ülkelerine göre daha çok özen göstermeliyiz. Sosyal gerçeklere ters düşen bir yarı saygınlık kazanamaz. D. 13 yıl aralıksız Federal Almanya Başsavcılığını yapmış Profesör Doktor Kurt Reppmann'ın sorduğum bir soruya verdiği cevap, Almanya'da bir siyasi parti olsaydı ve bu siyasi parti Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birbirinden ayrılması yolunda faaliyette bulunsaydı, kesinlikle böyle bir parti yasaklanırdı ülkemde. Çünkü anayasamız uyarınca Almanya, Doğu ve Batı Almanya'dan oluşmaktadır ve böyle bir çaba anayasaya aykırı olarak değerlendirilirdi. Hukuk Devleti'nde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele 1995 sayfa 81. E. Yasaları partilere karşı hükümetlere geniş yetki verdiği için parti kapatmayan ülkeler de vardır. Vural Savaş ve Sadık Molla Mahmutoğlu tarafından yazılan Cumhur Yorum adlı eserde sayfa 1164 ve ayrıntıları 21 Ekim 1993 tarihli Sabah gazetesinde de İngiltere'de Sinn Féin Partisi'ne karşı alınan önlemler şöyle açıklanıyor. İngiltere hükümeti 1988 yılında koyduğu yasaklamanın gerekçesi olarak radyo ve televizyonlarda söz söyleme fırsatının terör örgütlerini cesaretlendirdiğini ve teşvik ettiğini ileri sürmüş, onları bu kolay propaganda aracından mahrum etmek gerektiğini belirtmişti. Yayımlanan listede adı yer alan paramiliter ve terör örgütlerini destekleyen ya da başka kişileri böyle bir destek vermeye çağıran her türlü ifadenin yayımlanması yasaklanıyordu. Aynı zamanda bu tür örgütleri herhangi bir sıfatla temsil ettiği bilinen kişilerin sadece terör değil başka her konudaki görüşlerini de radyo ve televizyondan aktarmak yasaktı aynı yasaya göre. Bu ikinci nokta İngiltere örneği açısından çok önemli. Çünkü 1. Sinn Féin gibi IRA ile bağlantılı olduğu bilinen ama gene de yasal bir partinin sadece terör değil başka her konuda açıklama yapması engelleniyor. Örneğin bu parti kadın hakları, posta hizmetleri ya da eğitim gibi konularda da radyo ve televizyonda temsilcilerini konuşturamıyor. Demokratik açıdan en tartışılan uygulama bu. Gözlemcilere göre ya bu parti yasa dışı ilan edilerek kapatılmalı ya da kapatılamıyorsa o zaman her konuda konuşma hakkı olmalı ve bu çelişki ortadan kaldırılmalı. 2. Yukarıda özetlenen durum, yayın yasağının doğrudan İRA terör örgütüyle ilgili olmadığını, tersine onun siyasi kanadı sayılan yasal bir partinin demokratik şekilde işlemesini engellemeye yönelik olduğunu akla getiriyor. Yasağın çıkmasından sonraki ilk yıl içinde medyada bu partiyle yapılan dolaylı söyleşilerin oranı %63 azaldı. Daha sonraki yıllarda da iyice geriledi. Bunun bir uzantısı olarak da Kuzey İrlanda ve terörle ilgili her tür eleştirel görüş, terörü desteklemese bile haber ve belgesel programlardan silinmeye başladı. 3. İngiltere'deki uygulamanın bir özelliği, terörü destekleyen veya terörle bağlantılı olan kişilerin medyada seslerinin duyulmasına getirilen yasak. Görüşleri ise altyazıyla veya aktörlere seslendirilerek aktarılabiliyor. BBC'deki bir tartışma programına katkısı böyle altyazıyla verilen ve sesi yok edilen Sinn Féin eski eylemcilerinden ve eski milletvekili Bernard Devlin bu yasaklamayı kaldırtmak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Sinn Féin Partisi ve İngiltere'nin en büyük meslek kuruluşlarından Ulusal Gazeteciler Sendikası da yasaya karşı hukuki işlemlere başvurmaya hazırlanıyor. Hükümetin görüşü. Terörle ilgili yayın yasağının 5. yılında süren tartışmalara cevap veren eski Kuzey İrlanda Bakanı ve şimdiki Kültür Bakanı Peter Brook, terör örgütleriyle onların taraftarlarının hala silahlı mücadeleyi ve adam öldürmeyi meşru siyasi araç olarak gördüğü bir ortamda söz konusu yayın yasağını kaldırmayı düşünemeyeceklerini söyledi. Brook'a göre demokratik bir toplumda meşru ve yasal siyasi amaçlar için radyo ve televizyonları kullanmakla aynı araçları şiddeti ve terörü haklı göstermeyi alet etmek arasında büyük bir fark bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Brook, yürürlükteki yasağın asla sansür sayılamayacağını vurguluyor. Radyo ve televizyon gazetecilerinin tıpkı yazılı basındaki meslektaşları gibi aynı haklara sahip olduğunu ve terör örgütlerinin görüşlerini kamuoyunu bilgilendirmek üzere aktarmakta hala serbest olduklarını da kaydediyor. Bakan, muhafazakar hükümet olarak teröristlerin ve yandaşlarının demokrasiye saygılı insanlarla aynı yayın haklarından yararlanmaması gerektiği ilkesinin kamuoyunda hala esaslı destek gördüğüne inandıklarını belirtiyor. F. Alman Anayasa Mahkemesi üyesi, Köln Üniversitesi profesörlerinden Klaus Stern, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mecmuasında Hirsche Armağan, yayımlanan Temel Hakların Kaybı ve Parti Kapatma adlı makalesinde, anayasayı koruma davaları ile ilgililerin tefsiri bakımından, anayasamızın temel değeri mevzu bahs olmaktadır. Hür demokratik temel düzen. Bu düzen birçok acılar dolu tecrübelerden sonra yüksek ölçüde değerlendirilmiştir. Bunu basit bir zaman akımı bazen tehlikeye atarak yere vurabilirdi. Anayasanın babalarına, yapıcılarına da bu tehlike görünmüştü. Daha Herun Çimsi tasarısına ait müzakerelerde şu nokta anlaşılmıştı. Bu noktada ihmalkar olan her demokrasinin intihar etmek tehlikesiyle karşı karşıya olduğu izahdan varistedir, diyor. G. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 17. maddesinde, sözleşmede öngörülen temel hak ve özgürlüklerin korunması ve demokratik kurumların serbestçe ve gerektiği gibi işlemesi açısından temel bir kural öngörülmüştür. Madde 17. Bu sözleşme hükümlerinden hiçbiri bir devlete, topluluğa veya kişiye, sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerin yok edilmesine veya burada öngörüldüğünden daha geniş ölçüde sınırlandırmaya yönelik bir faaliyette girişim ya da eylemde bulunma hakkını verir anlamında yorumlanamaz. Divana göre 17. madde, birey ve birey gruplarının sözleşmeden hür demokratik düzeni tahrip etmek amacıyla eylemde bulunmak hakkı çıkaramayacaklarını belirtmektedir. Bu nedenle hiç kimse sözleşme hükümlerinden yararlanarak sözleşmede düzenlenen temel hak ve özgürlükleri tahrip edici eylemlerde bulunamaz. Aynı şekilde komisyonda Alman Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan Alman Komünist Partisi'nin şikayetiyle ilgili raporunda Manuel sayfa 70 ve devamı, hür demokratik temel düzeni tahribe yönelik totaliter eğilimlerin hiçbir şekilde sözleşmeye dayanamayacaklarını belirtmiştir. Komisyona göre Komünist Partisi'nin anayasada öngörülen yasal yollarla iktidara geleceği kanıtlansa bile bu partinin geleneksel hedef olan işçi diktatörlüğü amacını terk ettiği anlamına gelmez. Bir rejim kurmak için diktatörlüğe başvurmak, sözleşmeyle bağdaşmayacağı için Alman Komünist Partisi'nin kuruluş ve işleyişi 17. madde anlamında yasak bir faaliyettir. Doktor Şeref Ünal, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1995. H. Komünist Partisi'nin kapatılması davasına ilişkin gerekçede Almanya Anayasa Mahkemesi şu hususlara da değiniyor. Batı'nın liberal demokrasilerinin anayasanın 21. maddesinin 2. fıkrasına tekabül eden bir parti yasağını kabul etmemeleri o halde bir tesadüf değildir. Bu 1919 tarihli Alman Devleti Anayasası ve o zamanki eyalet anayasaları içinde yabancı bir müesseseydi. Anayasada olduğu gibi partileri daha henüz teminat altına almamış ve onları sarahaten ve hukuken müesseseleştirmemiş, anayasa sistemlerinde vatandaşların tahditsiz olarak siyasi partilere iltihak etmeleri serbest bırakılmış veya hatta bu 1947 tarihli İtalyan Anayasası'nda olduğu gibi sarih olarak teminat altına alınmış ve yürürlükte olan devlet nizamına bir partinin prensip itibariyle aykırı tutumu bile bilinerek göze alınmıştır. Devlete zarar vermenin en aşırı hallerinde mesul şahıslara karşı ceza hukukunun müeyyideleri hazır bulundurulmaktadır. Hür demokratik bir devlette en iyi garantinin vatandaşların zihniyetlerinde bulunduğu iyimser görüşü bunun sebebi olabilir. Serbest seçim hakkı bulunduğundan devletin düşman partilere karşı korunması, seçmenlerin oylarını vermemeleri şeklinde ifadesini bulabilir ve bulmalıdır. Böylece onlar sisteme uygun bir şekilde devletin siyasi iradesinin teşekkülüne iştirakten uzaklaştırılacaklardır. Şüphesiz en iyi gelişmelerde hür demokrasilerin de anayasaya muhalif partilerin devlete karşı tehlikeleri muayyen bir dereceye eriştiği hallerde siyasi hayattan uzaklaştırılmalarla ilgili fiili siyasi problem üzerine eğilmeden yapamadıklarını göstermektedir. Hal yolu her yerde aynı şekilde değildir. Bazen tarihi tecrübelerden hür devlet nizamına karşı düşmanca cephe aldıkları, başka bir araştırmaya lüzum kalmadan farz edilebilen muayyen bazı siyasi partilere karşı anayasaların kendilerinde istisnai tanzim tarzlarla yasaklayıcı hükümlerin konduğu vakidir. İtalya'da faşist partiler için böyledir. Daha sık rastlanan diğer bir şekilde aşırı hallerde inhisar eden ceza hukukunun müdahalesi yanında özel kanunlarla veya genel anayasa hukukunun verdiği selahiyetler ve idari mercilerin tasarruflarıyla anayasaya muhalif siyasi partilere müdahale edilmesi yolu açık bırakılmıştır. 1939 ve 1940 yıllarında Fransa'da ve İsviçre'de Komünist Partisi bu suretli hükümet kararnameleriyle yasak edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Komünist Partisi, ihtilacı bir teşkilat olduğundan faaliyetlerinin daha iyi kontrol edilmesi için bir tescil mükellefiyetine tabi tutulmuştur. Seçilen kanun tekniğinin metoduna göre bu nevi tedbirlerin kazai kontrolüyle birbirinden farklı şekiller arz etmektedir. Liberal anayasalar 20. asrın başlarına kadar hür devlet nizamının esaslarıyla mücadele eden siyasi partileri hemen hemen hiç hesap etmemişlerdir. Bunlara göre bütün partilere karşı mutlak bir müsamaha ve tarafsızlık tutumu uygundu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra siyasi kuvvetlerin serbestçe hareket edebilmesini, yani hür demokrasilerin tabii iç hareket prensibini reddeden ve bunun yerine sabit parti yöneticileri tarafından tespit edilmiş ve parti üyelerinin sıkı bir disiplinle bağlı olduğu doktrinleri ikame eden totaliter partilerin ortaya çıkmasıyla bu değişti. Devletin iktidar mekanizmasına doğru nüfuz edilmesi, her partinin tabii eğilimi olduğu, bunun iktidarı ele geçirmek için bir talep şeklinde tecelli ettiği kabul edildiğinden, buna eriştikten sonra meselenin mahiyeti itibariyle, bütün diğer siyasi istikametlerin bertaraf edilmesi gayesi güdülmekle ve şüphesiz bu prensibe göre diğerlerine, devlete karşı bir serbeste sahası artık bırakılmamaktadır. Bu nevi partiler için, insanın değerlerini müdafaa eden ve teminat altına almakla mükellef olan hür demokrasiye karşı bir taraf bir tutum takınmak artık mümkün değildir ve onlar için, yani şimdi ortaya çıkan hürriyetin düşmanlarına kayıtsız şartsız hürriyet verilmesiyle ilgili problemi çözmek için, hangi hukuki vasıtanın tesis edileceği bir anayasa politikası problemi olmaktadır. Weimar Anayasası bir hal tarzından sırf nazar etmiş, politik bir taraflığını muhafaza etmişti ve bu sebepten bu totaliter partilerin en mütecavizi tarafından yok edilmişti. Anayasalar tarihi noktayı nazarından, anayasanın mevkii, totaliter bir sistemin sadece dış kuvvetlerin tesiriyle mümkün olabilen yıkılmasından hemen sonra, hür bir nizamı yeniden tanzim etmek şeklinde ifade edilebilir. Anayasanın siyasi partilere karşı tutumu, hür demokrasinin tamamıyla onun vasıtasıyla gerçekleşen özel yapısı, bu totaliter sisteme karşı mücadelelerin tecrübelerinde bulunan sebeplerle ancak anlaşılabilir. Bu nevi siyasi istikametlerin ileride yeniden devlet üzerinde nüfuz kazanabilmesine karşı tesirli hukuki teminatların tesisi, anayasayı yapanların düşüncelerine hakim olmuştur. Şayet anayasa bu suretle bir taraftan siyasi partilere karşı prensip itibariyle müsamahayı isteyen hala ananevi bir hür demokrasi istikametini takip etseydi bile, sadece bir taraf kalma yüzünden kendi değer sistemini tesis ve korumaktan sarf-ı nazar edecek kadar ileriye gidemezdi. Siyasi partilerde şekil kazanmış olan pek çok gayeler ve değerlerden, demokratik usullerle bir defa tasvip edildikten sonra artık mutlak değerler olarak kabul edilen ve bu sebepten bütün hücumlara karşı hassas bir şekilde müdafaa edilen devletin ana teşkilatının muayyen temel prensipleri çıkarılmaktadır. Bunların müdafaa gayesiyle rakibin siyasi hareketlerinin tahdidi gerekiyorsa bu göze alınmalıdır. Anayasa bu sebepten kasten bütün siyasi görüş tarzlarına karşı müsamaha prensibiyle devlet nizamının muayyen dokunulmaz ana değerlerinin tanınması prensibini bir sentezle birleştirmeye teşebbüs etmiştir. Anayasanın 21. maddesinin 2. fıkrası bu sebepten anayasanın temel prensipleriyle bir tezat halinde değildir. Profesör Doktor Bakır Çağlar Anayasa Bilimi adlı eserinde sayfa 239 sonraki gelişmeleri şöyle değerlendiriyor. Alman Anayasa Mahkemesi parti yasaklama rejimine ikame yeni bir düzen de getirmiştir. Anayasa terminolojisine yabancı anayasaya aykırı eğilimli parti kavramı. 22.5.1975 tarihli kararında parti yasaklaması rejimini genişleterek anayasaya aykırı eğilimli parti kavramını anayasaya sokmuş ve yasaklanmayan bu tip parti üyelerinin anayasa düşmanı sayılmasını anayasaya aykırı bulmamıştır. Gelişmiş demokratik ülkelerde siyasi partiler genellikle anayasalarına ve yasalarına uygun ve saygılı davrandıklarından parti kapatma olayları nadiren olmaktadır. Türkücülerimizden İbrahim Tatlıses, Urfa'da Oxford var mıydı ki okumadık demişti. Biz de soruyoruz. Gelişmiş demokratik ülkelerde refah tipi parti var da kapatılmıyor diyebiliyor musunuz? 8. Refah Partisi'nin kitap haline getirdiği ön savunmasının 184. sahifesinde, Yargıtay Başsavcısının usulüne uygun şekilde soruşturma yapmadığının kanıtlanması amacıyla, hazırlık tahkikatı ciddi ve geniş araştırmaya dayalı bir safhadır. Bundan dolayıdır ki, yasa yapıcı diğer davalardan farklı olarak parti kapatma davalarında Cumhuriyet Başsavcısına sorgu hakimi sorumluluğunu da yüklemiştir deniyor. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 24.4.1983 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş, daha sonra yürürlüğe giren 21.5.1985 gün 3206 sayılı kanunun 82. maddesiyle sorgu hakimliği kaldırıldığı gibi, sorgu hakimliği sözcükleri tüm yasalarımızdan çıkarıldığından, başsavcılığımızın sorgu hakimi yetkilerini kullanmasına yasal olanak bulunmamaktadır. 9. Yine Refah Partisi'nin kitap haline getirdiği ön savunmanın 63. sayfasında bir iktidar partisi için kapatma mekanizmasının işlemesi düşünülemez denmektedir. Yani iktidara geçen parti istediği gibi anayasayı ihlal edebilecek ve kendisinden hesap sorulamayacak. Anayasa dışı eğilimi olan partiler geniş taban bulurlarsa ve hele iktidarda olurlarsa demokrasi için açık ve yakın tehlike doğurma ihtimalleri artar. Almanya'da iktidar olan Nazi Partisi'nin, İtalya'da iktidar olan Faşist Parti'nin yaptıklarını hatırlayalım. Gerekiyorsa, hukukun üstünlüğünün asıl büyük partilere karşı gösterilmesi gerekir. Anayasa Mahkememize parti kapatma görevi, yeni kurulmuş veya taban bulamamış partilerle uğraşmak için mi verildi? Demokrasilerde, anayasal ve yasal şartlar oluşmuşsa, İktidardaki bir partinin icabında kapatılmasıyla yetinilmez ve böyle bir partinin yöneticileri TCK'nın 146. maddesinde müeyyideye bağlanmış anayasayı ihlal suçunun sanığı dahi olabilir. Parti kapatma nedenlerinin tümünün anayasada yazılı olması şart değildir. Yasa koyucu gerekiyorsa anayasada yazılı olmayan parti kapatma nedenleri kabul edebilir. Yeter ki siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğuna dair anayasa hükmüyle parti kurma ve örgütlenme özgürlüğü hakkının özü zedelenmiş olmasın.